Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer yaratmanın formülü ve Derya ortak yayınında yine beraberiz. Bugünkü konuğum öğrenme tasarımcısı ve eğitmen Ömür Doğan. Hoş geldiniz Ömür Hocam.
Hoş bulduk Mete Hocam. Selamlar herkese. Merhaba.
Teşekkür ederiz katıldığınız için. Yine
teşekkür ederim.
Bir adet olduğu üzere ben kısaca bir sizi tanıtayım. Sonra sizin eklemek istediğiniz varsa tabii ki söylersiniz. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden Eğitim Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldunuz. Yüksek lisansınızı Ankara Üniversitesi'nde Eğitim Sosyolojisi'nde yaptınız. Çağdaş Drama Derneği'nde Yaratıcı Drama Liderliği Programı'nı tamamladınız. Bu da ortak yönümüz. Siz gerçi benden de davranmışsınız ama.
Sabah oradaydım hatta.
Harika, harika.
Bir atölyem vardı sabah.
O süper, onu konuşuruz. Peki, uzun yıllar farklı şirketlerde grup müdürlüğü dahil insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştınız. Şu anda ise öğrenme tasarımcısı, eğitmen, insan kaynakları danışmanı, içerik üreticisi ve profesyonel koç olarak insanlara yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Şapka danışmanlıkla birlikte Bir Ömür Öğrenme başlıklı, Öğrenmeyi Öğrenme ve Bir Ömür Yaratıcılık başlıklı yaratıcı düşünme eğitimleri veriyorsunuz. Bunların dışında da kurumsal hayatta liderlik, gelişim, eğiticinin eğitimi, inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, iletişim ve takım çalışması gibi konularda eğitimler ve webinarlar tasarlayıp sunuyorsunuz. Böyle sizden de biraz alıntı yaptım. Bilmiyorum, eksik atladığım bir şey var mı?
Yok, çok güzel bir özet oldu. Tam olarak bu.
Harika. O zaman ben şeyden başlamak istiyorum. Şapkadan başlamak istiyorum. Şapka, sizin şapkalarınızdan mı ileri geliyor? Çünkü sizin de yaratıcı dramadan tutun da işte eğitmenlik, danışmanlık, koçluk bir sürü şapkanız var. Yoksa Eduardo Bono'ya bir gönderme mi bu şapkalar?
Aslında şöyle, yani şapkanın kuruluşunda bizim Müge Çevik şapkanın da kurucusu aynı zamanda. O hep böyle şöyle anlatıyor. Ben de onun anlattığı biçimde anlatayım. Aslında Türkçe bir kelime olsun şirket adı kurarken en önemli şeylerden bir tanesi buymuş ve Türkçe olarak da şapka aslında hem modernliğin sembolü işte bir yandan aslında pek çok şekillerde Türkçe'de kullanılabilen bir kavram. Evet, Debon'un altı şapkalı düşünmesini de çağrıştırıyor. İşte şapkayı önüne alıp düşünmek gibi bir deyimimiz de var. Türkçe'de çok güzel deyimlerle de karşılığı buluyor. Aynı zamanda biz yetkinliklere de, becerilere de çoğu zaman işte senin de söylediğin gibi şapka diyoruz. Hani işte bu da benim yeni bir şapkam ya da böyle bir şapkam da var diyoruz. Dolayısıyla aslında böyle hepsini kapsayan Türkçe ve aynı zamanda da böyle biraz modernleşmeyi, biraz daha ilerlemeyi çağrıştıran bir şey olduğu için de öyle bir isim seçmiş. Ben de çok seviyorum şapka ismini bu arada ve keyifle kullanıyorum. Öyle söyleyebilirim özetle.
Şapka çok hoşmuş ya. Benim tahmin etmediğim anlamları da çıktı arkasından. Çok güzel.
Böyle, süper.
Gerçekten güzel bir metafor bence de.
Kesinlikle.
Peki o zaman bir yine ortak konumuz olduğunu biraz önceki konuşmalarımızdan da şey yaptık, öğrendik. Bir eğitmen olarak zaten hani bunu size sormasam olmaz bir şekilde diye düşünüyorum. Sizinle de paylaştım. Bir geçenlerde çok güzel bir konuşma dinledim. Okan Bayülgen'in programında aldığımız kararlar kendi kontrolümüzde mi başlıklı bir konuda konuşuyorlar. Orada Profesör Doktor Türker Kılıç, bir beyin cerrahı kendisi, şunu söylüyor. Ondan bir alıntı yapacağım. Sonra da hemen sizin görüşünüzü alacağım orada. Biz bütünü oluşturan parçaları inceleyerek bütün hakkında bir fikir sahibi olacağımızı düşünüyorduk diyor. Ama şunu anladık ki asıl olan parçalar değil, onların birbiri arasındaki ilişkisi, yani yapı taşı atom değil, enformasyon diyor. Ve şöyle bir cümle kuruyor. Bilim disiplinlerinin kültür oluşturucu bir etkisi vardır. 17. yüzyılda bu klasik fiziktir. 19. yüzyılın ortalarında gaz yapısının bulunmasıyla bu kimyadır. 20. yüzyılın başında bu teorik fiziktir. 20. yüzyılın ortalarında gen yapısının bulunmasıyla biyolojidir. Şu anda yaşadığımız dönemde nörobilim karmaşıklıktan basite, yapay zeka basitten karmaşığa birbirini tamamlayan iki yöntemle bu insanoğlunun belirsizlikle verdiği mücadelede gerçekten biz bir buzkıran gemiliği rolünü üstlenmiş vaziyette diyor ve sorulara cevap isteyen eğitim sisteminin uzmanlaşmaya getirdiğini, bugün sahip olduğumuz birçok yeniliğin bu sayede gerçekleştiğini söylüyor ama öte yandan da bu sistemin de tıkandığını, bizim artık yaşadığımız problemlere yanıt veremediğini söylüyor. İhtiyacımız olan şey soru sormak, yani merak diyor. Ben siz fizik eğitimi almış olduğunuz için bir yandan da eğitmenlik şapkanızla beraber burada nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum Kılıç Hoca'nın sözlerini. Bunu bir şeyde şuradan da soruyorum aslında. Son dönemde benim özellikle Derya oluşumuyla beraber mühendisler ve kimya ağırlıklı bir şeyimiz var, topluluğumuz var burada. Kimyacıların ne kadar hani konulara farklı yaklaşımlar getirebildiğini gördüm. Bu benim daha önceki yaşamımda karşılaşmadığım bir kitleydi, öyle söyleyeyim. Yani çok fazla iç içe olmadığım bir kitleydi belki. Birebir bu kadar yakın olmadığım. Bunun da biraz şaşkınlığı da yaşıyorum. Siz de fizik penceresinden nasıl bakacaksınız, bunları nasıl yorumlayacaksınız merak ediyorum.
Ya aslında benimle paylaştığınızda o videoyu ben çok böyle Türker Hoca'yı ben Twitter'dan takip ediyordum ama çok yakın takip etmiyorum çünkü Twitter'da kullanıcısı değilim, aktif bir kullanıcı değilim. Böyle ara ara girip ya da paylaşımlarımı yapıp çıkıyorum herhalde, öyle bir şeyim var. Çok ona enerjim kalmıyor çünkü. Ama sonrasında böyle gibi oldu, virüs gibi oldu. Sonra birkaç şeyini daha dinledim ben Türker Hoca'nın. Bir Nilay Örnek'le yaptığı podcast dinledim örneğin. Çok böyle dolu dolu bir podcast'ti. Hatta tam bitiremedim bile. Kültür yapıcı, nörobilimin kültür yapıcı bir bilim olduğu, bu dönemin hani kültür yapıcı etkisi olduğu kısmına bayıldım. Daha da bayıldığım şey enformasyon üreten her bilginin, daha doğrusu varlığın bir tür zekaya dönüşeceğini söylüyor. Bu da bence müthiş bir tespit. Diğer taraftan bir tek konuda biraz Türker Hoca'ya katılamadım. O da tabii birazdan konuşacağız. Yaratıcılık konusunda aslında o biraz daha yaratıcılığı çok daha büyük buluşlar yapılan, benim kitapta da dört başlığa ayırıyorum yaratıcılığı. Dahi yaratıcılığı dediğimiz aslında bir tür yaratıcılıktan bahsediyor ama ben de tam tersi bununla mücadele etmeye kendimi böyle bir misyon edinmiş biriyim. Aslında yaratıcılık dediğimiz şey sadece dehaya özgü ya da dehaların yaptığı bir şey değil, gündelik hayatımızın bir parçasıdır. Aslında bizim orada gündelik hayatımızın bir parçası haline getirdiğimizde daha fazla aslında deha yaratıcılığını besliyoruz. Bunlar hepsi birbiriyle iç içe şeylerdir. Dolayısıyla sadece deha yaratıcılığına vurgu yapmak Türkiye Hoca'da çok katılmadım. Hani o kadar şeyin içinde hani o da nazar boncuğu olsun diyeceğim bir şey oldu ama gerçekten fikirleri çok değerliydi. Merak konusunda söylediği şeyinde bir tür aslında o nöronların arasındaki bağ oluşturan şey gibi bir şey söylüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bence müthiş. Yani gerçekten aslında bir tür hani ben bunları üst biliş becerileri diyorum ve üst biliş becerilerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Merak da aslında düşünmenin üstü. Yani bir tür üst becerinin bütün kökeni aslında oradan geliyor diye bir şey var. Merak olmazsa olmaz. Eğitim sistemimiz evet merakı öldürüyor. O konuda çok katılıyorum. Ve tam tersine aslında merak etmemeyi bize dayatıyor, söylüyor. Evet bunun 21. yüzyılda gelmeden çok öncesinde sistemin ihtiyaçları, kapitalizmin ortaya çıkması, o dönemdeki belki eğitim sistemi, yetişmiş iş gücüne ve hızlı bir şekilde yetişmiş iş gücüne duyulan ihtiyaç vesaire, bunlar önemli faktörler ama bugünün ihtiyaçlarını gerçekten karşılamıyor. Dünya çok hızlı değişiyor. Uzmanlaşma çok önemli problemlerimizden bir tanesi burada yine. Uzmanlaşmaktan kastım da bir alana uzmanlaşıp orada bir at gözlüğü sahibi olmak. Dolayısıyla merak aslında o uzmanlaşmayı da engelleyen şeylerden bir tanesi. Çünkü daha üst bir bakış açısı katıyor. Ama diğer taraftan şöyle bir şeyle de karşı karşıyayız Fethi Hocam. Ben hep söylüyorum. Şimdi Ken Robinson onu çok güzel anlatıyor. Yani aslında eğitim sistemi ya da bizim yaşadığımız şey biraz nasıl söylenir? Aslında sosyalizasyon sürecinin de bir parçası. Yani bireyin aslında 6 yaşına kadar ailenin içerisinde yer alıyor birey. Çok enteresan da bir şey var o 6 yaşa kadar. İnsanın en az hatırladığı ama karakter üzerinde en çok etkiye sahip olan şey. Hatta 6 yaşa kadar hatırladığınız bütün anıların gerçek olmadığı ya da nasıl söylenir? Yaratılmış anılar olduğu söylenir. Dolayısıyla çok az şey hatırlıyorsunuz 6 yaşına kadar ama bütün hayatınız üzerinde belirleyici. Ama sonrasında sosyalizasyon süreci var. Okul başlıyor. Biz orada şunu yapıyoruz yanlış bir şekilde. Bence eğitim sistemi bunu yapıyor. O sosyalizasyon süreci, yani bireyin toplumla kaynaşması, o bireyin toplumun bir parçası haline gelmesi sürecini tasarlarken biraz tek tipleştiriyoruz. Yani sorun oradaki sosyalizasyonu değil. Yani yoksa toplum, birey toplumla çok böyle doğru etkileşimleri kuramazsa ve onunla bir bağ yapamazsa, çünkü insan sosyal bir varlık, hayatta da kalamaz aynı zamanda. Dolayısıyla bence oradaki sıkıntı o sosyalizasyon süreci değil, o sosyalizasyon sürecinde yani toplumsallaşma sürecinde, bireyin toplumla iş birliğine gitme, beraber olma, kolektivize olma sürecinde yaratıcılığı ve bazı düşünme becerilerini ve merakı feda ediyor olmamız. Yani bunu feda etmeden de yapabiliriz. İddiamızın bu olması ya da çabamızın bu olması lazım diyebilirim bu noktada. Türkiye Hoca'nın konuşmasına atfen.
Peki yaratıcılıktan feragat şey yapmadan, yaratıcılığı dışarıda bırakmadan diyoruz. Yaratıcılık hepimizde doğuştan olan bir şey mi? Bir meleke mi?
%100. %100. Yani bu konuda ben çok netim. Yani hatta şöyle söylüyorum, insanın böyle çok son dönemde çok duygusal dayanıklılık, duygusal zeka vesaire konuşuyor. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum elbette ama bunlar asla şunu reddetmiyor. İnsan böyle söylediğinde bazı arkadaşlar kızıyorlar bana. Ama insan binlerce yıldır yaşarken, hatta on binlerce yıldır evrimsel sürecinde yaşarken öyle çok da duygusal olarak dayanıklılık gibi bir ihtiyacı pek de yokmuş aslında. Yani onu ayakta tutan şey duygusal dayanıklılığı değil. İki tane şeymiş. Bir tanesi fiziksel olarak sağlıklı olması, çok net. Yani ikincisi de düşünce üretebilmesi ve bu düşüncenin iki tane boyutu var. Öğrenme ve yaratıcılık. Aslında öğrenme ve yaratıcılık bizim doğuştan sahip olduğumuz ve insan olmamızı sağlayan ve yaşamda mücadelesinde, insanlığın yaşam mücadelesinde ayakta kalmamızı sağlayan iki temel beceri. Dolayısıyla doğuştan aslında. Bununla ilgili çok farklı çalışmalar da var. Ben hep anlatıyorum bunu eğitimlerde ve bu birçok şeyi de gösteriyor. Çocuklar o sosyalizasyon sürecine girmeden önce bir dahi düzeyinde yaratıcılığa sahipler. Ama bu yavaş yavaş yetişkinlikte %2'lere kadar düşüyor, %98'ler. Dolayısıyla aslında hepimizde sahip olduğumuz, doğuştan sahip olduğumuz bir meleke. Hani sizin tabirinizle söyleyeyim. Bir meleke ve dolayısıyla bu bir özel, bazı dahi insanların sahip olduğu bir yetenek, yetkinlik değil. İşte az önce Türker Hoca ile ayrıştığımı söylediğim şeydi tam burası. Aslında meleke olmanız da yani gündelik hayat içerisinde de bunu yapıyorsunuz aslında. Yani hayat içerisinde bile sürekli olarak yaratıcı fikirler üretiyorsunuz. Bu beyninizin doğal çalışma biçimi aslında, doğal çalışma sistemi. Dolayısıyla yaratıcılık doğuştan. Öğrenmeye de gerek yok. Sadece engelleri kaldırın diyorum ben. Öğrenilebilir diyorum hani böyle biraz daha anlaşılır olsun diye, ama öğrenmek yerine engelleri kaldırın ve o beyninizin nasıl çalıştığını belki tekrar hatırlayın. Hayal gücünüzü biraz serbest bırakın. Zaten yaratıcılık kendinden ortaya çıkacaktır.
Sanıyorum biraz şey oluyor insanlarda yaratıcılık dendiği zaman bir dediğiniz gibi bir önce gözde biraz büyütme var. Yani bir de yani zaten her şey yapılmış, zaten hani bir sürü bunu yapan insanlar var zaten. Benim bir şey, benim yaratıcı olmama da ne gerek var? Hani onlardan da onları da geçemem ya gibi bir şey var. Yaratıcılar ne zaman ihtiyacımız oluyor? Yani ne zaman ihtiyacımız oluyor da farkında olmuyoruz veya kullanmıyoruz?
Orada önce hemen aklıma şey geliyor deyince, bir tane karikatür vardı ya, işte bir Türk şöyle söyler. Biri yaptıysa ben niye yapayım der. Bir Japon da biri yaptıysa ben de yapabilirim der. Bir kere aramızda böyle bir fark var. İkincisi Von Oeh diye bir isim var. Türkçe'ye çok eskiden kitaplar çevirmiş ama güncel baskıları bulunmuyor. Çok değerli buluyorum onun kitaplarını bu arada. Onun şöyle bir şeyi var. Size yaratıcılık konusunda bir iyi bir kötü haberim var diyor. Kötü haber şu, yaratılabilecek her şey yaratıldı. İyi haber şu, henüz çoğundan kimsenin haberi yok. Dolayısıyla aslında yaratıcılık konusunda benim en çok söylediğim şeylerden bir tanesi bu. Yaratıcılık asla yoktan var etmek demek değildir. Yani aslında yaratıcılık olanı farklı bir şekilde bakmak, olanı farklı bir şekilde birleştirmek, olanı farklı bir şekilde eğmek, bükmek, ona belki kendi durduğun yeri, bakışını değiştirmektir. Yaratıcılığa ne zaman ihtiyacımız var sorusunda da şöyle bir noktada duruyorum aslında. Yaratıcılık doğal olarak var demiştim ya. Şimdi orada şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet, beynimizin bir enerji ekonomisi var. Beynimiz enerjiyi daha az tüketmek için alışkanlıklar oluşturuyor. Alışkanlık dediğimiz şey ne? Alışkanlık işin içine bilinci katmadığımız, zihinsel süreçleri katmadığımız bütün davranışları içeriyor. Dolayısıyla bunlar da öğrenmeler aslında. Alışkanlık iştir, öğrenmedir. Ben öğrenmeyi öğrenmede bunun özellikle altını çiziyorum. Dolayısıyla alışkanlıklarımız var ve bunlar bizi koruyor. Ve bunlara ihtiyacımız var. Çünkü yaşamda her şeyi zihinsel ve süreçli yaparsak, o Kahneman'ın sistem 1, sistem 2 ayrımında sistem 2'yi kullanarak yaparsak, bu çok yorucu bir şey olurdu herhalde ve çekilmez bir şey olurdu hayat. Beynimizin bu enerjiyi kaldırabilecek bir gücü de yok açıkçası. Ama Tersinden baktığınızda hayat artık olağan akışında gitmiyorken sizin hala var olan alışkanlıkları ve ya da eskiyi sürdürmeye çalışıyor olmanızın da aslında bir maliyeti var. Ve bu işin açıkçası zihninizde yeniyi yaratmaktan kaynaklı maliyetten daha yüksek bir maliyet. Ama bu genelde şöyle oluyor. Öğrenmede de böyle, yaratıcılıkta da böyle. Bazen mesela hani böyle şeydir ya, yaratıcı bir şey üretmek için harcayacağın zihinsel çaba 20 birim ise, biz gün içerisinde 5 birim, 5 birim ya da 3 birim, 3 birim azını harcayıp aslında toplamda belki 100 birim enerji ya da çaba harcıyoruz. Halbuki bir kere o 20 birimi harcamayı göze alsak çok daha enerji tasarrufu yapıyor olacağız. Ben biraz böyle adlandırıyorum. Müsaaden olursa şey de söyleyeceğim. Yani bu baştaki merak konusuna gelirsek de ben mesela bazen şunu söylüyorum. Merak dediğin şey niye var? Şimdi bunun biyolojik bir kökeni olması lazım. Ve şey böyle sosyal medyada bazen şöyle işte insan beyni alışkanlık sever gibi böyle çok genellemeci ifadeler kullanıldığında buna kızıyorum. Çünkü insan beyni alışkanlık sevmez. İnsan beyni aynı zamanda yeniyi sever. Şöyle düşünün. Hepiniz böyle açın cep telefonunuzu. Galeri bölümüne bakın bakalım. Yani alışkanlık seven bir kişi mi görüyorsunuz orada? Hele böyle albümleri inceleyin bakın bakalım. Saç modelinizden, sakalınıza, kıyafetinizden, ne bileyim hani gülüşünüze, ilgi alanlarınıza her şeyi değiştirmişsiniz. Çünkü dolayısıyla insan beyni aslında alışkanlık falan sevmez. Yani insan beyni alışkanlıklarla yenilik arasında bir denge kurar. Ve merak dediğin şeyin biyolojik kökeninde de aslında tam olarak şu vardır. İnsan yaşamda kalma mücadelesinde olası riskleri de hesap etmek zorunda. Yani merakın biyolojik kökeninde bu var. Yani öğreniyorsunuz, yani bir deneyim kazanıyorsunuz, bir problem çözme beceriniz var. Merak da olası problemlere dair sizi hazırlıyor aslında. Onun biyolojik kökeninde de bu var. Dolayısıyla merak etmek aslında insanın yaşam savaşında da onu ayakta tutuyor. Yaratıcılığa ne zaman ihtiyacımız var? Aslında benim önerim şu, bu çok, çok böyle öyle anlattığı için söylesem benim değil ama Google modeli denen bir şey vardır ya, hani günün %70'inde standart olarak hani var olan işini yap, %20'sinde şey yap diye. Ben de çok benzer bir belki analojiyle ona benzetebilirim. Şimdi aklıma geldi bu da. Yani günün belki de %70'inde evet, hayatımızın %80'inde tam Pareto yasası. Belki alışkanlıklarımıza davranabiliriz ama alışkanlıklar bir yerde tıkanır ve bizi asla ilerlemez. Günün 20'sinde merak etmek, yeni yaramak, hatta bazen her şey çok güzel ve yolundayken bile, hiçbir problemle karşılaşmıyorken bile biraz deneyselci olmak. Acaba şöyle olsaydı ne olurdu demek. Ya da hep gittiğim yol bu, bir de başka bir yoldan gitsem ne olurdu demek. Aslında bizim ihtiyacımız olan şey merak ve yaratıcılık konusunda.
Harika. Şimdi aslında ben de ne yalan söyleyeyim, alışkanlık sever derdim diyebilirdim. Ama şeye de katılıyorum kesinlikle. Yeniliği sevdiğimize de katılıyorum. Hatta ilk defa böyle bir izleyici sorusu.
Eşiniz kesin seviyordur. Valla böyle bir yenilik yapmayın, bakın görün ne oluyor.
Yok, katılıyorum. Şöyle bir izleyici sorusu var. Onu kendimkiyle birleştireceğim. Gamze şey sormuş. Yeniliği sever ama alışkanlığı ister diyebilir miyiz? Ömür demiş. Güvende olabilmek için. Gamze Ölükmez sormuş. Yani şöyle aslında ben de şunu diyecektim. Yani alışkanlık işimize geliyor kesinlikle. Nedir? Mesela ne konuşuyoruz değil mi? İşte bir markete gittiğimiz zaman bazı şeyleri düşünmeden sepete atıyoruz yani. Orada her defasında şey yapmıyoruz. Ama şeyi de seviyoruz tabii ki. Yani yenilik, bir tazelik seviyoruz. Bir tazelenme seviyoruz kesinlikle. İşte bu şeyin kolacıların consistently fresh diyorlar galiba. Yani öyle bir istikrar var ama bir şey var. Aynı zamanda bir tazelik var yani. Oradaki mesela hani belli çıpalar var, işte kontur şişe Coca-Cola'nın şey çıpası ama hani ufak tefek yenilikler yapıyor falan filan. Hani o çıpa bize kendimizi güvende hissettiriyor. O bildiğimiz şişe olması ama bir yandan işte arada ufak tefek yenilikler falan yapıyor. Bir çok hassas bir denge, orası da katılıyorum.
Aynen öyle. Yani o yüzden bu hassas dengeyi korumak zorundayız. Yani ikisi bizim yaşamda kalma mücadelemizde, yaratıcılığımızda kaynağı. Yani mesela benim ilk yaratıcılıkla ilgili deneyimim de böyle. Sen söyleyince aklıma geldi Mete Hocam. O da şu. Mesela ben ilk üniversiteden mezun olduğumda bir yayın piyasasına girdim. Ve yardımcılık ders kitapları hazırladım. O dönem patronla şöyle bir kavgam var. Patron tatilde, kitapların büyük oran tasarımını bitirdik ama kapaklı ufak tefek değişiklikler yapacağız. O zaman da internet falan bu kadar hızlı değil tabii ama o teknede yattı. İşte böyle şey, bana son halini yolla, ben onu arayayım falan dedi. Ben de ulaşamadım. Yani bir yerde ya da böyle yolladığım görseller tam birebir karşılamadı. Biliyorsunuz öyle baskıları bir problem vardı. Bilgisayar ekranıyla baskı farkı vardır. Ben de orada inisiyatif aldım ve çok ufak bir değişiklik ama. Yani hafif bir mavi ton fazla kullandım. Patronun tatilden dönüp kitabı gördüğündeki tepkisi şuydu. Sen beni batırmak mı istiyorsun, ne yaptın falan diye böyle büyük bir tepki gösterdi. Ama bir hafta içerisinde dağıtımcılardan şöyle dönüşler gelmeye başladı. Buradaki mavi çizgi harika olmuş. Bu sayede kitabın yenilenmiş olduğunu ve ikinci el piyasasının yerine insanların yeni kitap almasının teşvik ettiğini görürüz. Sizi tebrik ederiz bu konuda dedi. Ve bazen aslında evet o güven ihtiyacı var bazen ama bazen ufak değişiklikler bile çok ciddi farklar yaratabiliyor. Evet, böyle sana anlatacak kokukolojilerden benim de aklıma geldi ama bu tabii biraz şey Tony Robbins'in de galiba yanlış hatırlamıyorsam o insanın altı temel ihtiyacı yaklaşımı vardır ya işte o kesinlikle konfor ihtiyacı da var ama yenilik ihtiyacı da var. Dolayısıyla bunlar aslında ikisi de insanın altı temel ihtiyacının içerisinde yer alıyor diyebiliriz.
Kesinlikle şey hassas bir denge yani orası kesin
Kesinlikle
o.
%100 onun sonuna kadar katılıyorum.
Peki. Ha, pardon. Buyurun.
Yok bir şey yok. Şeydi, az önce kesmeme devam edecektim de evlilikleri de koruyor bu hassas denge aynı zamanda. İlişkileri de koruyor. O yüzden o hassas denge konusunda özellikle biz erkeklerin biraz daha şey olması gerekiyor. Nedir onun çaba göstermesi gerekiyor.
Evet, katılıyorum. Evet. Peki, o zaman bize hani evlilik olması şart değil ama başka alanlarda tavsiyeleriniz yani yaratıcı olmak için ne tür tavsiyeler verebilirsiniz? Belli rutinler var mı sizin için işinize yarayan veya tavsiye ettiğiniz?
Ya bence şöyle tabii bir sürü rutinim var aslında benim bu konuda. Geçen hatta bu konuda YouTube'da bir 7 rutin yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ve birçok rutinim var. Benim kendi kişisel rutinlerimden birkaç tanesinden bahsedebilirim. Çok önerdiğim ve tavsiye edeceğim. Bir tanesi şu. Mesela ben yazı yazmanın insanın hani insan düşünerek düşünmek beceridir yani üst düzey bir beceridir. Ben yazmanın da düşünmenin bir üst becerisi olduğunu düşünüyorum. Yani yazarak düşünmek düşünmenin en gelişkin hali, insanın en gelişmiş hali. Dolayısıyla ben yazmayı çok öneriyorum. Böyle hatta günde yarım sayfa, bir sayfa ve belki 5 dakika, hani hangisinin için motive ediciyse, zaman sınırı koymak mı, sayfa sınırı koymak mı, ben çok motive edici buluyorum. Hatta bizim şey bir podcast yapmıştı Çağrı, işte her sabah günde 3 sayfa yazıyorum gibi bir şey söyledi o. Bu da olabilir ve serbest çağrışım şeklinde de olabilir. Hepsine açığım. Bu bir kere çok değerli bir şey. Nedir onun adı? Rutin. İkincisi bence kendi bulunduğunuz ortamda, mekanda, tedbirli mekanda ferahlık var denir ya. Bazı ufak değişiklikler yapmak lazım. Ben gerçekten bunu çok sık yapıyorum. Benim masamda şu köşe böyle okuduğum kitap ve daha önce okuduğum kitaplardan birinden oluşur. Bu benim hem içerik üretimimi besliyor. Hem de arada böyle kitabı açıp sayfaları altında böyle kendi not aldığım, pek alt çizmem ama kendi not aldığım, belki altını çizdiğim, belki işaretlediğim yerlere bir yeniden göz atıyorum. Hiçbir şey olmasa bile kapağın kendisi orada böyle kafamı çevirdiğimde böyle bende şey yaratıyor. Çünkü muhtemelen ben farkına varmasam da zihin o kitapta öğrendiği şeyleri hatırlıyor ve çağrışımlar yaratıyor. Ve o benim yaratıcılığımı çok körüklüyor. Not almak ve hani kitap demişken ben zihin haritalarını çok önemsiyorum. Ben hayatımın her anında zihin haritasını çok yaygın kullanıyorum. O da benim şapkada beraber çalıştığım üstadım dediğim Kemal İslamoğlu'nun çok da çok şeydir. Hani o yaparken görmüştüm ve çok heyecanlanmıştım. Daha önce bilirdim ama böyle bu kadar etkili kullanmaya hevesli değildim. Şimdi mesela odamın her tarafı şurası falan böyle kitaplardan yaptığım zihin haritalarıyla doldur. Bugün mesela işte Çağdaşlama Derneği'nde bir atölye tasardım, oradaydım. Onu tasarlarken zihin haritası kullanırım. Böyle her tarafta ufak tefek şeyler vardır. Müthiş yaratıcı da arttırıyor. Çünkü bütünsel düşünmenizi sağlıyor. Bunu çok önemsiyorum. Bir de gündelik hayatta böyle ufak tefek değişiklikler yapmakta fayda var. Mesela hep gittiğiniz yolu değiştirmek. Bunlar çok önerilir ama bence çok yapmıyoruz. Bence yapmak lazım. Ben mesela benzin fiyatları hiç alakası yok. Son dönemde arada toplu taşıma kullanıyorum. Yani müthiş bir yaratıcılığa etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani aklıma hep şey geliyor orada da. Şeytanın Avukatı filminde şeytanın şeyi kullanması, metro kullanması. Metroyu çok seviyorum demesi. Belki hatırlayanlar vardır aranızda. Kün Reis ve Al Pacino'nun oynadığı. Dolayısıyla ben aslında orada biraz şey de yaratıyor. Gerçekten zihninizi çok tetikliyor. Toplu taşıma, oradaki insanların diyalogları, farklı insanlar duymak, dinlemek. Mesela ben şey fırsatını hiç kaçırmam. Bunu da bence gündelik rutinlerimiz haline getirmemiz lazım. Kızımı parka götürdüysem parkta bir sohbet olanlarına. işte ne bileyim bakkaldaki, marketteki biriyle bir sohbet olanağını. Arada birine çok rahat laf atarım. Yani işte çocuğuyla oynuyordur bir adam, derim ki ya çok şöyle değil mi falan derim. Oradan bir sohbet başlatırım. Bunlar müthiş besliyor sizi. Yani zihni çok tetikliyor. Bunlar hep böyle gündelik rutinlerimin benim bir parçasıdır. Tabii bunun dışında bir de şeyi çok öneriyorum. Benim gibi hani bir 4 yaşında bir kızınız varsa çok daha rahat, ama masanızda bir oyun hamuru olmasını. Böyle ne bileyim kil hamuru da çok sever benim kızım. Hatta böyle getiriyor, bunu eğitimdekileri göster diye bana masama bir şeyler koyuyor. Bugün yok Allah'tan. Eğitimdekileri mutlaka bunu göster falan diyor. Öyle şeyleri çok seviyorum çünkü zihin somut şeyler üzerine daha yaratıcı fikirler üretebiliyor. Çok net. Zaten sizin de yaptığınız design thinking'de özellikle bizim prototip aşaması dediğimiz aşama bu konuda zaten tam da bunu aslında söylüyor. Zihin somut şeyler üzerine daha yaratıcı olabiliyor. Çünkü herkes aynı şeyi konuşuyor, aynı şeye bakıyor, aynı nesne üzerine düşünüyor ve biz mesela Legolarla fasilitasyon yapıyoruz. Lego olarak olan Series Play'i kullanarak. Bu konuda da hani şey sertifikası falan var. Bu dönemde eğitim falan aldık şapka olarak ve orada müthiş bir şey var. Orada şöyle bir tabir var. Ben çok seviyorum. Beyninize el verin diyor. Yani beyine el vermek değil, elinle düşünmek diye bir tabir var. Belki bunun yakında bir video çekeceğim. Dolayısıyla bunlar benim rutinlerim. Çok hızlıca sayacağım. Atladığım mutlaka vardır. Ama ilk aklıma gelenler bunlar. Ve herkese de çok tavsiye ederim bunları.
Süper oldu. Ve yani ben bir aynı konumuz, yani konumuz çok ortak olduğu için ben de bu yaratıcılık üzerine çok kafa patlattığım için hemen küçük bir özet yapacaktım. Ama onu zaten hemen söylediniz, yani şey el çalıştırmayı duyuyorum sizden. Hani mutlaka
Evet.
hemen şeydir elleriyle düşünmek veya işte ne bileyim Lego Series Play olduğunu bilmiyordum bu arada, yaptığınızı bilmiyordum. O da süpermiş. İşte yazmak da bununla alakalı. Çünkü hani şey de biliyorsunuz, bir tane bir resim vardır hatta bu temsili. Beyindeki kontrol mekanizmasının vücuttaki organlara orantılanmış bir resim vardır. Böyle kocaman elleri olan o bir şeyin ismini unuttum, çizimin ismini
Hatırladım.
unuttum da.
Hatırladım.
Yani çünkü çok büyük bir ellerimiz çok büyük bir yer kaplıyor beyinde. Eli çalıştırmak çok şey yapıyor ve zaten hani bugünkü uygarlığın sahibi olmamızı sağlayan şey alet üretmekteki kabiliyetimiz. Onu da elimizle yapıyoruz zaten. Yani bir başka baktığımız zaman da yani maymunlar ellerini çok iyi kullanır, değil mi? Hani bir şekilde şey yapar. Eli duyuyorum sizden. Eli çok önemli
Oraya
kesinlikle.
şöyle
Eli
bir ek
çalışmak.
yapabilir miyim müsaadeniz
Lütfen.
olursa? Ya şimdi mesela ben onu kitapta da yazdım. Kendi kitabımda da yazdım. Şimdi aslında maymunlar eli kullanıyorlar. Başka alet yapabilen hayvanlar da var bu arada.
Tabii.
Maymunlar vesaire. Ama insanı biraz farklı kullanan, ya farklı kılan şey aslında alet yapmasından çok o yaptığı aleti incelikle kullanabilme becerisi. Yani beyni geliştiren şey alet yapması birinci basamaksa eğer, ikinci basamak o yaptığı aleti incelikle kullanabilmek. Onun için de şu, ben konuşurken kalem kullanmayı bu arada elimde çok seviyorum. Mesela bunu da belki bunun nedenlerinden bir tanesi. Çünkü şu bizim karşıt parmak dediğimiz hikaye başka hiçbir hayvanda olmayan bir yetenek. Ve bu bizim aslında elimizdeki şu şey, şu kavrama becerisi, bunu incelikle kavrama becerisi. Böyle Instagram'da falan daily art falan gibi videolar vardır. Görüyorsunuz, o kadar müthiş şeyler yapıyorlar ki, o kadar küçük şeylerle, o kadar ince detaylarla. Ve aslında beyni asıl geliştiren şey, prefrontal korteksin asıl hani bu kadar çok büyümesini sağlayan şey, alet yapmak birinci level, tekrar söyleyeceğim, ona katılıyorum %100. Ama ikinci level'da o yaptığınız aleti incelikle kullanabilme becerisi var. O incelikle kullanırken beyniniz gelişiyor. Daha da enteresan tarafı şu, o incelikle kullanma aşamasında aslında beyin bir meditatif hal yaşıyor. Ve o meditatif hal aslında yaratıcılığımızın da kökeni. Şimdi orada şöyle bir soru soruyorum, provokatif bir soru. O da şu, hep böyle söyleniyor ya, işte tekrarlı yapılan işlerden bizi yapay zeka kurtaracak falan diyor. Ben diyorum inşallah öyle olmaz. Çünkü bir duvar ustası tekrar tekrar duvarı örerken, belki tekrarlı işi yaparken aslında müthiş yaratıcı bir meditatif hale geliyor. Dolayısıyla bu ifadeleri de kullanırken, hani şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Bunu çok yazmak istiyorum ama çok tepki toplar ve anlaşılmaz diye çok yazmayıp sadece ifade edebilirsem ifade ediyorum. Tekrarlı işleri öldürmek ve yapay zekanın yapması insanın yaratıcılığı için o kadar da iyi bir şey olmayabilir. Çünkü bizim o tekrar tekrar yaptığımız işlerde hani şey var ya, bu Karate Kid'deki cilalı parlat hikayesi. Aslında o cilalı parlat gerçekten şey, sizin o işte artık uzmanlaşmanızı ve artık bir süre sonra bir üst boyuta meditatif düzeyde düşünüp geçmenizi sağlıyor. Ve dolayısıyla mesela Mustafa Hocam bilir, biz yaratıcı şeyde belki o eğitimi aldığı için tahmin ediyorum. Yaratıcı yazma eğitimlerinde de şöyle bir şey tavsiye ederim. Ben kitapta önerdim. Gerekirse alın bir tane sevdiğiniz yazarı, onun yazdığını birebir kopyalayın. Defalarca kopyalayın, defalarca kopyalayın. Eliniz onun, beyniniz onun cümlelerine o kadar alışsın ki bir süre sonra zaten beyin onu içselleştirince kendi farkını ortaya koymaya başlar. Oraya bir dokunuş yapar. Ve aslında bu sizin kendi tarzınızı bulmanızı sağlar. Dolayısıyla tekrarlı işlerin bu kadar ölmesi ve bunun böyle LinkedIn profillerinde kutsanlıyor olması açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Çok bilinçsizce kullanılıyor çünkü bu ifade. Yani doğru bir şey söylüyorlar. Muhtemelen niyetleri de çok doğru. Hani anlıyor biliyorum insanların hani neyi vurguladıklarını. O yüzden hani kızmıyorum ama o kadar da iyi bir şey olmayabilir bu her zaman.
Evet, akışa geçmek de öyle bir şey değil mi? Hani akışta
Evet,
olmak, hani o şey
evet.
yapmak. Bir de Bruce Lee'nin galiba bir lafı var. Hani 10 bin tekme bilen adamdan korkmam da bir tekmeyi 10 bin kere çalışan adamdan korkarım falan gibi bir
Aynen,
lafı.
aynı. Dolayısıyla müthiş bu sözü de ben kullanayım müsaadenizle bir
Tabii,
yerde.
estağfurullah. Kesinlikle. Bir ikinci şey de, yani muhabbet çok güzel gidiyor. Şey yapamıyoruz, toparlayamıyorum. O ikinci ve yapacağım nokta da şeydi o. Hani bir tanesi ellerin kullanmak hikayesi, ikincisi de bakış açısını değiştirmek. Aslında yaptığımız her şeyde, hani birisiyle tanımadığımız biriyle konuştuğumuz zaman da bir yeni bir bakış açısı kazanmış oluyoruz. Yürüdüğümüz her zaman yürüdüğümüz yolu ayrı, karşı kaldırıma geçtiğimiz zaman da, hatta bazen derler ya işte masaya çık, masadan bak falan. Bakış açısı çok önemli bir şey, değil mi? Bakış açısını
%100.
değiştirmek çok önemli. Çünkü bir anda kavrayışımız değişiyor. Yani başkasının perspektifini almak çok çok değerli. Çok teşekkürler. Çok güzel bir vurguydu bence. Peki ne tür engellerimiz var? Niye kendimize ket vuruyoruz? Ve işte dedi ki, hani engelleri ortadan kaldırırsak buna ulaşacağız diye. Ne tür engeller var? Siz ne öneriyorsunuz?
Ben bu konuda şimdi tabii yenilerde bizim ekipten Hasan Naim Hoca var. Yaratıcı Zaman'ın da kurucularındandır aynı zamanda. Onunla böyle bir sohbet etme olanağım oldu. Şimdi bugün de Yaratıcı Zaman Derneği'ndeki yaptığımız atölyede yine uygulama fırsatı buldum, konuşma fırsatı buldum. Ben proje konumunda Yaratıcı Zaman'da yaratıcılık üzerine yapmıştım. Orada İnci Hoca, İnci San, Türkiye'de Çağdaş Zaman'ın ve Yaratıcı Zaman'ın kurucularındandır. Çok değerli bir isim, yenilerde kaybettik.
Evet.
Onun söylediği bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam onundu. Diyor ki yaratının en büyük engeli konformizmdir. Ama bu konformizm dediğimiz şey konfor anlamında değil. Yani Hristiyan teolojisi kökenli aslında uyguculuk. Yani bir şeye uyumlanma işte bu aslında biraz sanırım 1800'lerde 1700'lerde Hristiyan şeyine uyum gösteren hani kurallarına uyum gösterenleri ifade eden bir deyim ama oradan geliyor. Konformizm o anlamda hani en büyük engeldir. Yani sisteme, insanlara, topluma, ortama uyma çabası ve bu uyma çabasının sadece hani sosyalleşmek ve sosyal bir varlık olmanın ötesine çıkıp aslında olanı sorgulamadan kabul etme diye dönüşmesi en büyük engelimiz bu. Yani birincisi sıraya bence bunu yazabiliriz. Ve ben orada iki engelleri ikiye ayırıyorum. Bir tanesi içsel engeller, bir tanesi dışsal engeller. Dışsal engelleri çok biliyoruz işte. Fikirlerimizi beyan edemiyoruz işte bir değişime kapalıyız eğitim sistemi vesaire. Ama ben bunlardan çok içsel engelleri daha çok önemsiyorum. Hatta daha da kötüsü dışsal engellerin içselleştirilmiş halinden daha da çok korkuyorum. Yani dışarıdan birinin bize bir şey dayatması kötüdür de hani onu bizim içselleştirip otosansür yapıyor olmamız tabiri caizse daha da kötüdür. Dolayısıyla bence en büyük engel bu. Yani içsel anlamda bizim aslında yaratıcılığımızı ortaya... Ya mesela ben şöyle çalışma yapıyorum. İnsanlara diyorum ki çok basit bir şey düşünün. Bugün aldığım geri bildirimlerden biri oydu. Çok basit sorular soruyorum. Bunları 6 yaşında çocuklar hazırlamışlar. Bütün eğitimlerimde kullanırım. Ha, konusu ne olursa olsun kullanırım. Ve bugün mesela arkadaşım bir tanesi şeyleri, tiyatrocu ve çok böyle başarılı bir tiyatrocu anladığım kadarıyla. Bugün tanıştığım Instagram hesabından gördüm ve dedi ki ben sorduğunuz sorulara ne kadar dar cevaplar verdiğimi gördüm dedi. Ve verdiğim yönerge şu Mete Hocam. Diyorum ki bakın söylemek zorunda değilsiniz. Her türlü toplumsal, ahlaki sınırı bir tarafa bırakın. Yani en azından düşünürken bırakın. Söylemek zorunda değilsiniz. Yani niye düşüncenize engel koyuyorsunuz ki? Siz en saçmasını, en mantıksız, en belki ahlaksızını düşünün de hayata geçirmeyin. Söylemek zorunda değilsiniz ama düşünce evreninizi bir genişletin diyorum. Ama çoğumuz yani Bırakın söylemeyi, düşünmek konusunda bile aslında kendimizi susturuyoruz. İçeride bir şey var, böyle sus diyen bir yapı var. Şey çok hoşuma gitmişti. Daniel Goleman'ın Odak diye bir kitabı var. Çok da tavsiye ederim. Orada söylediği bir şey çok hoşuma gitmişti. İnsanın dikkatini dağıtan şey çoğu zaman dışsal değildir, içseldir diyor. İçinizdeki bendir diyor. Ben çok konuşur diyor. O beni susturamazsanız odaklanamazsınız diyor. Yani odaklanmak için ihtiyacınız olan şey dışarıdakileri susturmak değil, öncelikle içerideki beni susturmaktır diyor. Ben yaratıcılık içinde benzer bir şey söyleyebilirim. Önce içsel engellerimizi durdurmamız ve düşünmek konusunda sınırsız bir şeyimizin olması lazım. Çabamızın olması lazım. Ve son dönemde çok anlattığım tekniklerden biri de burada aslında geniş alan taramaktır. Yani zihinsel olarak böyle olabildiğince geniş alan tara. En saçmasını düşün. Sonra geriye doğru gelmek kolay. Biz bunu tabii muhtemelen design thinking oturumlarında da kullanıyorsunuzdur benzer bir şey. Geniş bir alan tara. Sonra şeyi sorarsın. Yapılabilir mi? Uygulanabilir mi? Hani ondan sonra fizibilitesi var mı? Yani gibi soruları, hani maddi kaygıları vesaire sorgular. Oradan geriye doğru gelirsin. Ama önce bir git yani gidebildiğin yere kadar. Hani ipin ucunu bir kaçır. Yani biz ipin ucunu kaçırmıyoruz. Kaçıranı deli, deli diyoruz zaten. Dolayısıyla bence aklımızın iplerini bazen salıvermek gerekiyor. En büyük engeli iki tane engel olarak bir bu uyguculuğu sayacağım. Dışsal olarak hani topluma uyma çabası. Bir de son olarak şunu çok önemsiyorum. Hani kurumsal dünyadan belki dinleyenler için de ve kurumsal hayat için söyleyeceğim. Fikir öldürmek. En büyük şey fikir öldürmek. Yani şu şey yine bu Ohin söylediği bir şey, von Ohin. Yani bir fikir kendi başına çok anlamsız olabilir ama o fikir başka fikirleri tetikler. Başlangıçta çok saçma gelen bir fikre bir tane tekme vurursunuz. Öyle bir yere gider ki o fikir, bir şut çekersiniz. Öyle bir noktaya götürür ki sizi, siz başlangıçtaki fikri de anlayamazsınız. Dolayısıyla fikirleri öldürmek, öldürmemek, daha doğrusu en büyük engelimiz nasıl söylenir? Öldürüyorsak engel oluyor. Öldürürsek engeldir diyebiliriz. Dolayısıyla benim önerim fikirleri hiçbir zaman öldürmeyelim. Yargılamayalım. Yargılamamak çok kötü. Hem içsel hem dışsal yargılamamak gerekir. Bu üç tanesini en temel engel olarak sayabilirim.
Harika. Bu işte özellikle hani fikirleri tazeyken, yeniyken öldürmeyelim diyoruz ya. Hani,
evet.
En azından biraz serpilecek bir noktada ölebilir tabii ama hani sonuçta ilk baştan hani şey yapmamak, hani hep söylediğimiz bu tasarım odaklı düşünmeye de bir çift elmas şekli vardır. Böyle işte ıraksak düşünme, yakınsak düşünme. Hani önce dediğiniz gibi açılalım, uçalım, kaçalım. Ondan sonra zaten hani toparlayacağız, bir noktaya onu getireceğiz. O yüzden de hani hatamız genelde bizim yapmaya çalıştığımız şey, yani büyüdükçe bunu öğrendiğimiz şey, o eleştirel düşünmeyi aynı anda kullanmak. Eleştirel düşünmeyi ve ıraksak düşünceyi aynı anda kullanmaya çalıştığımız için hemen daha fikir çıkmadan yok onu söylemeyeyim, yok bunu söylemeyeyim. Veya işte yaratıcı dramada mesela hani çoğu insan o doğaçlamadan korkar mesela. Doğaçlamadan şey yapar hani bir şekilde belli bir şeye sabit kalmak, yani kendisini bırakamaz bir şekilde. Bu biraz pratikle hakikaten kazanılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Ama kesinlikle hani yenilik için, yeni bir yol bulmak için eskiyi bırakmak gerekiyor. Yani yoldan çıkmak gerekiyor kesinlikle.
Yoldan çıkmak gerekiyor.
Peki, çok güzel sorular da var. O soruları sonuna sakladım. Ama şu quote'u da kullanmadan edemeyeceğim. Elsa Bitri söylemiş, demiş ki el dışarıya uzanan beyindir demişti bir hocam demiş. Çok güzel bir sözmüş gerçekten. Evet. Peki, o zaman bizim podcast'imizin imza sorusunu önce size sorayım. Sonra sorularla devam ederiz. Ömür Doğan'ın değer yaratma formülünü soracağım.
Ömür Doğan'ın değer yaratma formülünü düşünürken aslında ben bu doğum günümde, Cuma günü benim doğum günümde 8
Nisan. Evet,
evet. Orada hem LinkedIn paylaşımında yazdım ve gerçekten çok böyle şey, iyi bir etkileşim aldı. Etkileşim aldığında çok sevindim. Biraz doğum günümün kutlamalarında bu etkileşime faydası oldu elbette ama iyi ki o gün söylemişim diye düşünüyorum. Sonrasında şeyde, Instagram'da vesaire paylaştım. Ben şuna çok inanıyordum. Değer yaratmanın bence formülü bu. Yani bilmeye çok önem verdiğimi düşünüyorum. Yani arkamda bir kitaplığım var. Deli gibi okurum. 16-17 yaşından beri her hafta bir kitap okumak gibi bir şeyim var. Bazen fazlası, bazen eksiği ama genelde bu ortalamayı tuttururum. Gün içerisinde hatta böyle şey derim. Beni bıraksan bir yere Yanıma bir kitap koyuyorsam ben hiç sıkılmam. Sıra beklemek çok hoşuma gider. O ne güzel yeni bir şey okuma fırsatı falan derim. Öyle biriyim. Ama şimdi bu yaşımda şunu fark ettim ve kendime söz verdim. Daha fazla denemelisin. Yani bence daha fazla deneyimlemelisin, daha fazla denemelisin, daha fazla bildiklerini üretmelisin, daha fazla uygulamalısın, daha fazla işe transfer etmelisin aslında. Bence değer yaratmanın formülü de bu. Çünkü bugüne kadar özellikle geçtiğimiz yıl bunu çok fazla yaptım ve çok faydasını gördüm. Bence değer yaratmanın formülü bilgi aşamasından çıkmak. Çünkü bunu da şöyle söyledim çok büyük bir şeyle hatta böyle güzel de olur. Nedeni mesela gerçekten Mete Hocam'ın bana Türker Kılıcı önermesi oldu. Türker
Evet.
Hoca'yı dinlerken ürettiğim bir şeydi. O yüzden bunu da belki hani, aldığım en iyi doğum günü hediyelerinden bir tanesi belki haberi yok ama Mete Yurtsever'dir. Bana böyle bir hediyesi oldu sağ olsun. Ve onu şöyle düşünüyorum, o podcast'i yolda dinlerken dedim ki biz biliyoruz ama bildiğin şey o kadar kısır bir şey ki aslında. Yani biliyorsun, tamam biliyorsun. Ama bir tane bilgiyle belki sonsuz sayıda uygulama üretebilirsin. Yani çok basit bir bilgiyle, sadece bilgiyle. Dolayısıyla bilmek aşamasının hepimizin çıkması gerekiyor. Yani bence değer yaratmanın formülü bu. Uygulama aşamasına, deneme aşamasına, deneyimleme aşamasına, transfer etme aşamasına, işe transfer etme aşamasına geçmemiz gerekiyor. İlişkiyi tersinden de kurmamız gerekiyor. Bu şey gibi böyle bir dağ metaforu gibi böyle bildin bildin bildin bir yere geldin artık oradan sonra bilmeyi bırakmak gerekiyor. Uygulamaya geçmek gerekiyor. Çünkü zaten uygulama bir süre sonra sana bilgi sağlıyor. Yani hem uygulamanın bilgisini sağlıyor hem de uyguladıkça, deneyimledikçe aslında orada yeni bilgi edinme ihtiyacın zaten doğallığıyla ediniyorsun. Ve aslında yeni bilgi edinme nedenin uygulamada karşılaştığın ihtiyaçlar oluyor. Dolayısıyla bu bir şey, evet başlangıç için bir ilk barutu ihtiyacımız var. İlk birikime ihtiyacımız var. Ama birikim bence bende var. En azından ben bu konuda kendime böyle bir söz verdim. 42 yaşına geldim. Artık 43'e doğru yol alıyorum ve dedim ki bilmeyi bırak artık Ömür kendine ve daha fazla deneyimle, daha fazla uygula. Bence değer yaratmanın ömür açısından artık formülü. Bu o yüzden her uygulama fırsatını değerlendirecek Ömür doğan bundan sonra.
Üstelik uygulamak bilmeye engel değil, uygularken insan daha çok öğreniyor yeri
Daha çok öyle,
geldiğinde.
evet.
Kesinlikle bu da yani kaçınmamak gereken bir şey. Ve mükemmel diye bir şey yok. Hani zaten bunu deneyerek şey yapacağız. Kendimizi deneyimleyeceğiz, kendimizi geliştireceğiz. Biz de yani deryalılar olarak da buna çok inanıyoruz diye düşünüyorum. Ömür
Bir şey
Hocam,
daha söyleyebilir miyim
buyur
hocam?
lütfen,
Çok özür
lütfen.
dilerim. Yani tabii orada Derya deyince ben şimdi mesela burada benim ortak birkaç arkadaşım da var hani şeyde ve hani böyle değer yaratmanın formülü kısmında ben kolektif zekaya çok inanıyorum. Yine burada Daniel Goleman'ın kitabında rastladığım bir ifadeydi. Sonra hatta Koca Üniversitesi'nde çocuklar beni bir şeye çağırdılar, gençler etkinliği. Onun da şeyi kolektif zekaydı. Çok hoşuma gitti teması. Aslında kolektif zekaya çok inanıyorum ve hem yaratıcılığın hem de öğrenmenin en temel değer yaratmak anlamında söylüyorum. Şeyi bu, formülü bu. Dolayısıyla hani bunu da hani şey denir yani yüzün yüzüme diye söylemiyorum diye bir deyim vardır Türkçe'de. Hani öyle diye söylemiyorum ama bu tür toplulukları çok da kıskanıyorum da ben becerebileceğimi çok düşünmüyorum ama topluluk yönetimini ve bu tür toplulukları çok değerli buluyorum. O anlamda da gerçekten hani bu derya gibi toplulukların aslında değer yaratmanın kendisinin formülü olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü burada bir kolektif zeka var, burada bir kolektif bütün var, kolektif öğrenme var, kolektif yaratma var. Uygulamak dışında belki doğum günüme ekliyor olacak olsaydım doğum günü sözleme bir de bunu daha fazla kolektif çabanın içinde ol derdim kendime. Valla çok kıskanarak ve imrenerek de izliyorum ve kıskandığımda hiç söylemem, çekinmem,
Estağfurullah.
söylerim.
Estağfurullah.
Çok da takdir ediyorum bu konudaki çabanızda.
Çok
Çok
teşekkür
fazla
ediyorum.
çünkü tanıdığım arkadaşlarıma da çok böyle faydasınız olduğunu ve bu topluluğun aslında faydası olduğunu fiilen de deneyimliyorum. Onu da söylemeden geçmeyeyim.
Harika. Çok çok teşekkür ederim. Yani hakikaten çok şey oldum. Hani mütehassıs oldum. ama yani tabii ki benle hiçbir alakası yok bunun. Ben bir de bu kadar topluluk işine inanmama rağmen beni her zaman şaşırtan şeyler oluyor. Yani ya evet bunu hakikaten böyle çözebiliriz işte hani kendi takıldığın bir şeyi mesela hani paylaşmayıp belki debelenip falan sonra bir noktada paylaştığım zaman onun çok daha rahat çözülebildiğini falan görüyorum. Hani hakikaten çok geliştirici buluyorum ben de. Her zaman kapımız açık. Peki nasıl ulaşsın? İlgilenenler tabii ki yani zaten LinkedIn var, çok güzel şeyler var, e-bülten var, ben de kaçırmıyorum, onun da üyesiyim. Nasıl tavsiye ediyorsunuz? Nerede ulaşsınlar?
Vallahi nereden ulaşırsanız ulaşın bulursunuz benim diyeceğim ama şimdi en pratiği tabii şu. Yani benim blogumda her şeyi orada topluyorum. Umarım onun başına bir hal gelmez. Ama LinkedIn paylaşımlarımı da işte ondan sonra podcastlerimi de ondan sonra
YouTube kanalı
içeriklerimde orada paylaşıyorum. En hani şeyi o yüzden en pratik olarak orayı veriyorum. Hani omurdoğan.com'a girerseniz orada benimle ilgili her şeye ulaşabilirsiniz. Ama tabii kişisel bir şey olarak hani podcast'leri çok değerli buluyorum bu arada. Hani geleceğin ses şeyi YouTube bile podcast işine girmiş duymuşsunuzdur belki.
Evet evet.
Çok enteresan bir durum bence bu. Dolayısıyla podcast geleceğin bence iletişim şeylerinden bir tanesi, beslenme kanallarından bir tanesi. Ama benim iki şeyim yani blogum, hani LinkedIn ve işte podcastlerim ve YouTube kanalım Bir Ömür. Hepsinin adı Bir Ömür'dür hı hı. benim için. Nereden gelirseniz gelin başımın üzerinde yeriniz var. Her türlü şey sohbete yapabileceğim katkı koyabileceğim bir şey varsa sohbeti de açayım onu da söylemiş olayım. Her yerden ulaşabilirsiniz.
Çok teşekkür ederiz tekrar.
Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.